Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile birlikteyiz sevgili dinleyiciler. Bugün Osmanlı coğrafyası için, aslında eski sosyal hayat için çok anlamlı bir kavramı konuşacağız. Bekarlık. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. Kaç yaşında evlendiniz Ekrem abi?
26, 27 yaşında evlendim. Benim zamanım için geç bir yaştı.
Sizin zamanınız için
evet,
de geçti.
Çünkü arkadaşlarımız tahsil yapmışlarsa 21 yaşında yüksek tahsili bitiriyorlardı. Askere gidiyorlardı. Askerlik o zaman yedek subay olursanız bir buçuk seneydi. Bu 2 yıl demektir. 23. Ondan sonra işe giriyorlardı. Bir yıl içinde 24. En geç 25 yaşında benim emsallerim evleniyorlardı. Bu köylük yerlerde veya tahsil yapmayanlar için, yüksek tahsil yapmayanlar için daha erken, 20-21 yaşında. En geç 20 yaşında askere gidiyor, 22 yaşında geliyor. Zaten o arada o kız bitirilmiş oluyor, gelip evleniyor.
Zaten gitmeden herhalde nişanlıyorlar değil mi? Kimin evleneceğini bilerek gidiyor.
Şimdi 30'u geçmiş kişiler henüz daha evlenmeyi düşünmüyoruz diyorlar. Benim zamanımda 25 yaşını geçmiş bir erkeğe şeyle bakarlardı. Neden bekar, yani evlenmiyor musun diye sorarlardı.
Toplumun öyle bir şeyi var, dayatması.
20 yaşında olan kıza da neredeyse evde kalmış gözüyle bakarlardı. Tabii kıza neden evlenmiyorsun diye sorulmaz ama yani şüpheyle bakarlardı. Cemiyetin tasavvurları zaman içinde değişiyor. Değişti.
Şimdi biz bunu biraz geriye akıtacağız. Eskiden nasıl diye soracağız. Şimdi şöyle düşünelim. Bu son 50-60 yıl içinde coğrafyamızda çok şey değişti. Yaşam biçimimiz değişti. Hayatta kalma şeklimiz değişti. Dolayısıyla evlilik yaşı, evlilikten beklenti, evlilikte tarafların sorumlulukları, bunların hepsi değişti. Bunu belki en sonunda konuşacağız. Ama bundan 150 yıl öncesine kadar gidersek eğer, ondan da bir 300 yıl öncesine kadar gidersek, o arada neredeyse zaman durmuş gibi, hiçbir şey değişmemiş sosyal hayatta.
Tarihte, bilhassa sosyal hadiseler için söylüyorum, asırlar boyu insanın hayatı aynı kalmış. Yani elbise adetlerinden tutunuz, yeme adetlerine kadar, evlilik adetlerinden tutunuz, çocuk terbiyesine kadar. Evet, bu zeminden zemine, yani beldeden beldeye farklılıklar gösterse bile hepsinde müşterek olan hususlar var. Ve asırlar boyu bu aynı kalmış. Ama son 100-150 sene, bilhassa her zaman ben söylüyorum, Birinci Cihan Harbi sonrası ve mutlaka İkinci Cihan Harbi sonrası bir kırılma noktasıdır. Cemiyet hayatında bütün dünyada çok telakkiler değişmiştir. Bu belli periyotlarla devam ediyor. 60'lı yıllarda bir değişiklik oldu. 2000'li yıllarda bir değişiklik oldu. Zamanımız ayrı bir değişikliğe gebedir. Evet.
Evet. Peki şimdi biraz geriye gidiyoruz. Ve Osmanlı coğrafyası için, bunu sadece Anadolu olarak düşünmeyelim, o geniş coğrafya için bekarlık ne anlama gelirdi diye soralım. Bir kere bekar dediğimiz kişi, evlenip ayrılmış kişi artık bekar sayılır mı?
Eskiden ona bekar denmezdi, dul denirdi. Hı-hı. Erkek de olsa, kadın da olsa. Kadın da daha vurgulu söylenirdi dul olduğu.
Ayıp.
Erkek de biraz daha, ayıp değil yani.
Bu kadar vurgulu söylenmesi ayıp ama.
Şöyle, yani bu kadınla evleneceksen bunun daha önce evlenip de dul kaldığını bil demektir. Erkek için de söylerler, dul bir erkek, ama onu da o kadar aramazlar. Mesela hiç evlenmemiş bir kız, daha önce evlenmiş, dul kalmış bir erkekle çok rahat evlenebildiği halde, bizim kültürümüzde bu, başka kültürlerde yok. Araplarda yok mesela bu. Ama mesela dul bir erkek, bekar bir erkek dul bir kadınla en derine vadir derdir evlendiği. Ya bu bir kültür meselesi. Bu bir kusur
aile
değil. Kabul meselesi. Aile kabul etmez, çevre kabul etmez.
Erkek kabul etmez. Hele çocuğu varsa.
Hele çocuğu varsa hiç düşünmezler. Problem olarak düşünürler. Veya işin içine hissi şeyler girer. Başka bir erkekle hayatını paylaşmış falan var. Şarklılarda bunlar mühimdir. Ama her şarklıda değil. Mesela ben Arap dünyasında yaşadım. Araplar arasında genç bir erkeğin yaşlı bir kadınla evlenmesi, yaşlı bir erkeğin genç bir kadınla evlenmesi, bekar bir erkeğin dul bir kadınla evlenmesi hiç yadırganmıyor. Bizdeki gibi yani.
Demek ki Doğu ile Batı arasında sıkışınca böyle oluyor.
Bizim ayrı bir kültürümüz var. Yani Türk kültürü, evet, Müslümanlıktan çok etkilenmiş, Orta Doğu'dan çok etkilenmiş, Akdeniz'den keza öyle, ama Türklerin ayrı bir kültürü var.
Peki bu mesela İslamiyet'ten önce de böyle mi? Yani
evet.
İslamiyet'ten önce de bekar bir erkeğin dul bir kadınla
evlenmesi.
Bu
zaten, bu bizim kültürümüzün ana kodları İslamiyet'ten önceki terbiyeden geliyor.
Peki o zaman biz
Türkler bir miktar İslamiyet'ten sonra İslamiyet'e aykırı olanlarını törpülemişler. Fakat o kültürü
olana
devam
girmiyorsa
etti.
Eğer.
Evet.
Mesela İslamiyet bununla ilgili bir kural koymadıysa eskisini devam ettirmiş.
İşte bu bütün cemiyetler için böyledir ama Türklerde de böyle. Şimdi
o zaman bekarlığı tanımlayalım, öyle başlayalım.
Bekar evlenmemiş. Daha çok erkek için kullanılan bir tabir. Ama tabii ki bekar tabirine lügata bakarsanız kadınlar da giriyor. Hı hı. Bekarlık sultanlıktır diye çok dile getirilen biraz daha şakacı bir tabir var. Benim çocukluğumda Ahmet Mithat Efendi'nin bir romanı vardı böyle. Bekarlık sultanlıktır. Pek kadınlar için söylenmiyor. Çünkü cemiyete baktığınız zaman evlenmeyen erkek dikkat çekiyor. Evlenmeyen kadınlar umumiyetle evlenmek istemiş. Fakat şartları sebebiyle. Nedir o şartlar? Fiziki güzelliği olmaması veya servetinin olmaması veya anne babasına bakmak mükellefiyetinde olması gibi sebeplerle bir kadın evlenemeyebiliyor. Veya dul kalıyor. Dul bir kadının evlenme şansı daha düşük oluyor. Onlar öyledir.
Ya da tercih ediyor.
Çok az kadın tercih
dul
ediyor.
Dul bir kadın tercih edebilir evlenmemeyi. Kocasından kalan bir...
Tabii doğru. Bizim kültürümüz, bakın o da mesela bizim kültürümüzde var. Türk kültüründe dul bir kadın... tabii duldan kastım kocası ölmüş bir kadın. Hı-hı. Kocası boşamış kadın değil. Hele çocuğu varsa evlenmemeyi tercih ediyor. Yani kadınların evlilikten beklentileriyle erkeklerin evlilikten beklentileri birebir aynı olmadığı için dul kalmış bir kadın. Hele yaşı da biraz ileri ise, ileriden kastım 30 gibi ise. Yani 20'li yaşlar insanların daha çok hayat kurma yaşlarıdır. Evlenmemeyi tercih ediyor. Çocuklarına kendisini alıyor. Bunda çok büyük bir travma meydana getirmiyor. Aslında bana kalırsa getiriyor. Yani ben çevremde bu tip kadınları çok gözledim. Benim babamın babaannesi 28 yaşında dul kalmış. Şimdiki kızlar evlendiği yaşta 3 tane çocuk, kocası yüzbaşıymış.
Evet, benim de öyle bir halam var. Çok erken yaşta dul kalmış.
Çok talip olmuşlar. Çünkü babaannem, büyük babaannem çok güzel bir kadın olmamasına rağmen çok becerikli bir kadınmış. Yani çok iyi bir ev hanımıymış. Biraz da paralıydı. Yani dedik kocası memur olduğu için parası vardı. Çok talip olmuş. Fakat evlenmemiş. Amcam sormuş, annen için evlenmeyi kabul etmiyorsun. Ki dul bir kadının hayatının zor olduğu bir zaman. Demiş, yavrum ben evlenirsem sizi bırakıp gidemem. Sizi yanımda götürürsem de siz üvey babanızın hizmetkarı mesabesinde olursunuz. Ben de bunu katlanamam demiş. Kaldıramam. Tabii babaannemizin tuzu kuruydu. Onun bir erkek kardeşi vardı. Molla İbrahim Efendi kız kardeşine kol kanat gererdi. Yapayalnız olsa belki bu kadar rahat olmazdı.
Yani aslında bir koca figürü yok ama bir erkek figürü var ailede.
Ama tabii ben büyük ninemizin hayatını... Az çok yaşamazsa, kendiyle çok beraber olmasam bile biliyorum. O ev bekar kalmanın getirdiği travmaları yaşamış. Bir kere oğullarına aşırı derecede düşkündü. Hmm. Ve oğulları eğer onun sözünü dinlemezlerse bu onun için bir yıkım oluyordu. Hanım ait evde çünkü. Üç oğlu da yetişmiş, büyümüş, artık iş kurmuşlar. Anneleri onları hükmediyordu. Oğulları annelerinin sözünden çıkmak istemiyorlar çünkü biliyorlardı ki mesela benim dedem 6 yaşındaymış, babası öldüğünde 4, 2 yaşında 3 çocuk. Ve o zaman büyük meşakkatlerle yetiştirmiş. Annelerine karşı çok saygılılardı fakat anneleri bazen tahammül edilmez derecede müdahale ediyordu. Şimdi ben onu hep büyük ninemizin Azmidil Hanım'ın 28 yaşında dul kalmasına bağlıyorum ki severek kocasıyla da mutlu bir evliliği olmuş. Şimdi kadınlar için bu pek mesele değil. Erkeklerin evlenmemesi %99 bir tercihle alakalıdır. Evet, eskiden evlenmeyen erkekler vardı. Bu evlenmeyen erkekler ya çok sakat, hasta, kimsesiz, fakir. Ama bunların da topalatın kör alıcısı olur hesabı. Evleniyordu. Evlenmeyen bir erkek için evlenmemek bir tercihtir. İşte bunun adını bekarlık sultanlıktır koymuşlar.
O zaman biz bu konuyu ikiye ayıracağız. Bir normal yaşı geldiği halde işte evlilikle ilgili sırasını bekleyen, büyüğünü bekleyen ya da zamanını bekleyen diyelim. Bir de evlenmeyi tercih etmeyen.
Esas olan bu ikincisi. Hı-hı. Çünkü birincisi bir geçici süreç, bir haldir. Yani para biriktiriyordur, beklentileri vardır, sevdiği vardır. Yani bunun çok çeşitli sebebi olabilir. Yani o bir gencin bugün için 20'li yaşlar diyelim, biraz daha geçebilir. Bu yaşlar artık ona bekar denmez. Genç deniyor onu. Yani her an evlenmeye namzet. Hele bir evlenme aleyhtarı bir tavrı da yoksa evlenmeye namzet. Şimdi var öyle gençler. Evlenmeyi düşünmeyen kızlarda da var, erkeklerde de var. Sosyal hayatın getirdiği bir netice bu. Eskiden yoktu. Eskiden çok azdı. Dolayısıyla bir erkek...
Eskiden, sözünüzü kesin ama eskiden adetten evlenmek istiyor musun diye sorulduğunda hayır dermiş.
Evet.
ya da siz bilirsiniz dermiş. Ama bunun sosyal olarak göstergeleri olurmuş evliliğe hazır. Mesela kız evlenmek istemiyor ama çeyiz yapıyor gibi.
Belli bir şey.
Yani gün sonunda o tarafa doğru gelecek.
Şimdi onun için bizim bekar dediğimiz umumiyetle evlenme ya katı olarak karşı, evlenmemeyi bir tercih, bekarlığı bir tercih olarak gören. Bekar, Farsça bir kelime, karlı, işli, güçlü demektir.
Aslında iyi bir şey kelime.
İyi bir şey tabii ki. Fakat zaman içinde kelime değişikliği olmuş biliyorsunuz. Bekar evlenmemiş erkek ve kadınlara verilen bir isim. Azerbaycan'a gitmiştim fi tarihinde. Azerbaycanlı arkadaşım bir bekar taksi bulalım da binelim dedi. Ben şöyle düşündüm. Bekar taksiler daha ucuz oluyor. O zamanlar taksimetre yok. Daha ucuz oluyor diye düşündüm. Meğerse bekar işsiz demekmiş. Kar Farsça.
Bekar iş, boş mu demek?
Be negatif oluyor. Bekar işsiz demek. Yani işi olmayan, boş yani çalışmayan. Şimdi rahmetli dedem şeylere kızan.
Ama bekar da boş demek değil mi? Yani yılı boş en azından.
Rahmetli dedem derdi ki yavrum o bekar değil, bikar. İşsiz. Yani karsız. Kar. Çünkü Türkçe'de kar demektir. Farsça'da iş demektir. Bi de yok demektir. Dedem rahmetli bekarlara bikar. Yani karsız, zararda manası. Hatta biz dedik ki ya dedi bekara ev vermiyorlar, bekara iş vermiyorlar. Dedem rahmetli dedi ki ben olsam bekara kız da vermem dedi. Yani o kadar beceriksiz ki.
O yaşa kadar.
Tabii bu şey Latife. Şimdi peki bekarlar niye evlenmiyorlar? Onu sonra söyleyelim. Bizim kültürümüzde bekar insan her zaman az olmuş. Bekarlık hep bir tercih olmuş ve umumiyetle erkeklerin tercihi olmuş.
Peki bu genelde şehirde mi olmuş, kırsalda mı olmuş?
Daha çok şehirlerde, daha çok okumuş takımında. Şimdi filozoflar bu işin felsefi altyapısını kurmuşlar. Mesela meşhur bizim hemşerimiz Sinoplu Diyojen. Hemşerimiz o zaten her şeye karşıydı biliyorsunuz. Dine, devlete yani insanı kayıtlandıran her şeye karşı olduğu için evliliğe de karşıydı. Yani evlilik diyordu bir insanın hürriyetini tatmin eder. Mesela Sokrates meşhur filozof evliliğe karşıydı ama evliydi. Hı hı. Fakat hiç mutlu değildi karısıyla. Ama zaten Sokrat gibi bir adamla mutlu olmak da kolay değildir.
Ama zaten evliliğe karşıyım diyorsanız açık açık ve akşam da eve gidiyorsanız mutsuzluk kaçınılmaz.
Karşı olduğunu şöyle biliyoruz Sokrates'in. Yani yavrum evlenelim mi diye soranlara evlensen de pişmansın. Evlenmesen de pişmansın dermiş. Yani bu bir dilemmadır demiş. Yani. Evlenmeyenler evlenmediği için pişman. Evlenenler evlendiği için pişman. Sokrates'in böyle bir sözü var. Aristo dışında benim bildiğim bütün filozoflar evliliğe karşı. Mesela Kant evlenmemiştir. Evlenen bir insanın üretici olamayacağını, köreleceğini düşünüyor. Schopenhauer da öyle düşünüyor. Nietzsche de öyle düşünüyor.
Hatta şimdi haksızlar mı kısmını?
Değiller. Söyleyeceğim birazdan. Evet. Mesela Nietzsche diyor ki evlilik diyor hakların yarıya bölündüğü, mükellefiyetlerin bir kısmının iki katına çıktığı bir akittir.
Doğru mu matematik?
Doğru tabii doğru. Ya bunlara ama tabii mutlak değil bu. Doğru evet bu söyledikleri doğru.
Ya da mutlak bile olsa sevdiğiniz zaman ya da tercih ettiğiniz zaman yönetilebilecek ya da kabul edilebilecek doğrular.
Evet.
Bunu bilerek çıkıyorsunuz diyorlar.
Evet her şeyin iyi tarafları. Mesela Aristo da bunu biliyor. Confucius mesela Confucius diyor ki evlenmeyen bir insanın diyor olgunlaşması mümkün değildir. Bizim olgunlaşmış insanlara ihtiyacımız var. Evet diyor doğru. Evliliğin insana kaybettirdiği çok şey var. En başta hürriyetiniz var. Zaten evlenmeyenler bunun için evlenmiyorlar. Ama bunu kaybederek aslında çok şey kazanıyorsunuz. Yani kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez diyorlar. Ama bakıyorsunuz tarihe filozofların çoğu evlenmemiş. Mesela İbn Sina evlenmemiş, Farabi evlenmemiş bizim cenahtan. Descartes evlenmemiş, Pascal evlenmemiş, Kant evlenmemiş. Sanatçılar ama sanatçının evlenmemiş. Michelangelo evlenmemiştir, Raffaello evlenmemiştir. Vivaldi evlenmemiştir.
Yaş itibariyle
Beethoven evlenmemiştir.
Ömür itibariyle de az yaşamış insanlar değil.
Değil, 60 yıl bulun. En az o zaman bunların hiçbirisi evlenmemiş. Ve bunlar bir kalıcı tercih olarak evlenmedi. Ya biz evlenemeyiz, şanssızız diye. Ha onu da demişlerdir. Yani benimle nasıl birisi evlenebilir? Ben nasıl bir kadın benimle mutlu olur diye de düşünmüş olabilirler. Ama evlenmemeyi şuurlu bir tercih olarak görmüşler. Ama gelin görün ki cemiyet böyle görmüyor. Bir kere mesela İmparator Augustus evlilere vergi getirmişti. Lex Julia diye bir kanun çıkarmış. Evlilere, bekarlara vergi getirmişti. Evlilere bir takım imtiyazlar getiriyor.
Yani vergi, aslında devlet evliliği teşvik ediyor.
Vergi muafiyeti getiriyor.
Şu anda da öyle.
Mesela kadınlar ne kadar çok çocuk doğurursa o kadar imtiyazları artıyor. Hatta imparator, kadın dostu imparator derler Justinianus'a. Üç çocuk doğurursa bir kadın diyor... Normal, tam hür Romalı bir erkek gibi oluyor. Roma'da kadınların hukuki tasarrufları tahdit altındadır. Yani bekar da olsa, evli de olsa, hı hı, ya babasının ya kocasının yahut da vasisinin. Bu diyor, eğer üç çocuğunuz varsa diyor bir kadının.
Demek ki o zaman da çok çocuk sahibi olmuyorlar.
Asker lazım diyor, Roma'ya asker lazım.
Onun dışında hani tercih olarak da kadınlar çok çocuk doğurmamayı tercih ediyorlar.
Tabii çünkü
çocuk doğurmak teşvik ediliyor.
Çocuk doğurmak zor, büyütmek zor. Hele maddi imkanlar ise böyle. Japonya'da bir ara Tokugawa şokunluğu vardı 16. asırda. Orada mesela evlenme mecburiyeti vardı. Belli seviyenin üstünde insanlar. Mesela şogunların hepsinin evlenme mecburiyeti var. Samurayların evlenme mecburiyeti vardı.
Halbuki onlar için evlilik zor bir şey.
Zor bir şey. Hı hı. Ama evlenmeye mecbur edip siz zenginsiniz ve güçlüsünüz, evleneceksiniz. Böyle bir mecburiyet getirmiş. Devletler her zaman evlenmeyi teşvik etti. Naziler mesela. Naziler evliliği teşvik etti. Çocuk doğuran kadınlara madalya verirlerdi. Yani anne haçı diye madalyaları var çocuk doğuran kadınların. Stalin evlenmeyenleri azarlardı. Bekar erkekleri azarlardı. Bekar kadınları azarlardı. Yani niçin bekarsınız? Sparta'da mesela antik Yunan'da evlenmek bir mecburiyetti. Devlet vazifesiydi.
Ama dediğiniz gibi o dönem belki de nüfusa, özellikle de tabii, savaşacak nüfusa ihtiyaç olduğu için her gelen...
Sadece savaşmak değil, ekonomik hayatta insanla
her
dönüyor.
Her nüfusun yapacağı bir
mesela
iş
var. Sultan Vahidettin'in bir fermanı var. Savaş sebebiyle nüfus azalmış. Sultan Vahidettin evliliği teşvik için devlet teşviki getiriyor. Diyor ki bekarları evlenmek için teşvik edeceğiz. Halbuki devletin çok zor bir zamanı. Buna rağmen teşvik getiriyor. Ve diyor evlenenlerin diyor çocuğu olursa diyor, oğlan olsa Ertuğrul, kız olsa Sabiha, padişahın çocukların ismi. Ve her birine bir altın takacağım diyor. Fermanı var. Yani buna tesri nüfus kanunu diyor. Nüfusu arttırma, çoğaltma kanunu. Dediğiniz gibi.
Bu Cumhuriyet'in ilk yılları için de geçerli.
Evet. Bizde Cumhuriyet'in ilk yıllarında kürtaj yasağı, çocuk düşürmeye ağır suçlar, ağır cezalar getirilmesi, bekarlardan vergi alınması için 5-6 kere kanun teklifi yapılmıştır, reddedilmiştir. Osmanlılarda bekar insan çok az ama var. Olma sebebi de evlenememek. Evlenmemek değil, evlenememek.
Şimdi bunu coğrafyamızı ve nüfusumuzu sadece Türk ve Müslüman olarak görmeyelim.
Tabii.
Genel olarak değerlendirelim. Ve soruyu ikiye bölerek ilerleyeyim ben. Bir kere Müslüman Türkler arasında bekar erkekler, Müslüman olmayan ekaliyetler arasında
bekar kadın çok.
Bekar kadın çok.
Şimdi dediğim gibi bu devirde Şark'ta hiçbir zaman evlilik aleyhtarı bir cereyan yok. Mesela Avrupa'da doğmuş 17. asır sonlarında evlilik aleyhtarı bir cereyan doğmuş. Bilhassa erkekler arasında. Hatta bir kulüp kurmuşlar, Kırık Kalpler Kulübü diye. Kadınlardan nefret eden. Evliliğe, onlar tabii bir kadını sevmiş, kalbi kırılmış, karısı onu aldatmış vesaire bir sebeplerle Kırık Kalpler Kulübü artık romantize edilmiş, romanlara geçmiş bir şeydir. Hatta Avrupa'da homoseksüelitenin yayılmasını da bu kadın aleyhtarı daha çok 18. asır sonlarındaki bu cereyana bağlıyorlar. Bir de Avrupa'da biliyorsunuz evlendiğiniz zaman boşanamıyorsunuz. Katoliklikte ve Ortodoks'ta boşanmak neredeyse imkansızdır. Evlendiğiniz zaman kadın erkeğe, erkek kadına mahkumdur. Zina etse bile bunu ispatlayamadığınız takdirde ayrılamıyorsunuz. Böyle bir hayat yaşamaktansa bekar kalmayı tercih ediyor. Şark'ın durumu biraz daha farklı. Şark'ta erkeğin birkaç kadınla evlenmesi mümkün. Cariye ile karı koca hayat yaşaması mümkün. Kadınlar evet böyle değil ama kadınların da boşanmaları kolay. Avrupa gibi değil. Yani Avrupa'da kadın asla boşanamaz. Hı hı. Roma'da da öyle ama bizde yani Şark dünyasında kadın belli şartların varlığı halinde boşanma imkanı var. Onun için Şark'ta evlenmemek bir tercih değil. Şanssızlık. Ama hem evlenmeyen erkekler umumiyetle Müslümanlar arasında var. Yalnız, ailesi yok. Bir yerden bir yere göçmüş, yeni bir hayat kuruyor. Evlenmek demek bir masraf demektir. Ve kolay kolay ona kimse kız vermiyor. Onun için belli zamanlarda bekar kalıyor. Veya askerdir. Mesela Avusturya'da üsteğmen olana kadar vaktiyle evlenmeye izin vermiyorlardı. Bu da 30 yaşı buluyor bazen. Benim dedem rahmetli, biraz evvel bahsettiğim dedem yüzbaşı, İskender Efendi yüzbaşı, teğmen olana kadar evlenememiş. Ömrü cephelerde geçmiş. 33 yaşındaymış evlendiğinde. Ben hayret ettim.
Nasıl kaldı o kadar?
Bu zamana kadar. Mi? Ama evlenememiş. Hep cephede, o cephe, oradan nasıl evlenebilsin?
Tabii işte o son 150 yılı evet. Aslında, 150 yılımızı biraz bu değerlendirmenin dışında tutmak lazım.
Şimdi bizdeki evlenmeme bundan kaynaklanıyor. Kadınların evlenmemesi ise daha çok gayrimüslimlerde evlenmeyen daha çok. Neden? Gayrimüslim Osmanlılardan bahsediyorum. Çünkü gayrimüslimlerde kadına drohma veriliyor. Kadının drohması var, erkeğe verdiği. Şimdi drohması düşük olan kadın erkek almak istemiyor. Çok drohma istiyor.
Ya bu bizim evlenirken kıza verilen başlık gibi.
Paranın tersi, hı hı. Onlar da kadın drohma biriktiriyor. Şimdi drohması düşük olan kadınların evlenme şansı düşük. Kız da olur olmazı bir istemediği için drohması azsa umumiyetle evde kalıyor. Hı. Veya erkekler sosyal statüsüne göre bir kadınla evleniyor. Drahoması yüksek olan bir kız istiyor. Fakat kendi statüsüne göre kızların drahoması düşük. Cemiyette bir yerim olsun da ondan sonra drahoması yüksek bir kadınla evleneyim diyor. Bu sebeple yaşları geçiyor. Ben bunu farkına varmamıştım. Hı-hı. Halbuki bizim kültürümüz bu. Yunanistan'da farkına vardım. Yunanlı bir arkadaş 30'u geçmiş. Dedim niçin evlenmiyorsunuz? Mühendis dedi ki biraz daha kendimi geliştirmem, işimi ilerletmem lazım dedi. Öyle olursa drahoması yüksek bir kızla evlenirim. Bakın
hala
daha Yunanistan'da, çünkü Yunanistan bir Akdeniz ülkesi. Hı-hı. Hala daha bu adet var. Bizim anneannenin terzisi varmış. Yahudi kız kardeşler Rachel ve Rebecca. İki kız kardeş. Anneanne dedi ki o kadar becerikli kızlardı ki ikisi de bekardı. Dedim ki siz niçin evlenmediniz? Yavrum demiş, bizim durumumuz olmadığı için bizi kimse almadı. Sizin adetiniz güzel, bizim adetiniz kötü demiş.
Ama bu biraz tuhaf yani, baktığınızda.
Tuhaf, çok tuhaf.
Bir kızın hem evlenmesi hem çeyiz ve drama getirmesi.
Evet, önceden ilan ediyorsunuz. Mesela bir Ortodoks Rum'un, bir Ermeni'nin, bir Yahudi'nin kızın ne kadar drahoması olduğunu önceden ilan, düşünebiliyor musun
peki,
cemiyeti?
Peki o zaman hani başlık parası için satın mı alıyorsun diye.
Burada da erkeği satın alıyorlar.
Burada da tersi.
Ve daha sonra köle oluyor üstelik.
Tabii, biliyorsunuz onlar da parayı götürüyorsunuz.
Müslümanlık gibi değil. Müslümanlıkta kadının, evet, kadına başlık veriliyor ama kadın o para kendi mülküdür. Yani mehir bizde aslında. Başlık pek babaya veriliyor. Hı-hı. O kötü bir adet, yanlış bir adet. Yerleşik Türklerde olmayan bir
ama
adet
mehir, başlık. Mehir bunun dışında boşanırsa daha çok ama şöyle verilen efendim, bir şey gibi.
Şimdi şöyle, bu da yanlış biliniyor. Eski Türklerde başlık diye bir adet var. Kalın deniyor buna. Bunun dörtte biri kıza veriliyor, dörtte biri aileye veriliyor, dörtte biri babaya, dörtte biri anneye veriliyor. Herkesin burada bir hissesi var. Hmm. Fakat Müslümanlık diyor ki böyle bir şey olmaz. Müslümanlıkta kadına verilir, ailenin bunun hakkı yok. Siz kızınızı yetiştirdiniz, evladını tabii ki yapacaksınız o masrafları. Kıza verir, bu para kızın. Bu mehrin peşin olanı var, veresiye olanı var. Tamamı peşin olabilir, kız diyebilir ben tamamını peşin istiyorum. Anadolu'da mesela 2 metre köstek istiyorum, 4 burma bilezik istiyorum, 5 yaşata, o nedir? Mehrin peşin kısmıdır.
Ha, yani anne babanın kızı için istediği bu altınlar, evet, da mehir için.
Tabii mehrin bir kısmı onlar, muaccel mehir. Diğeri de kız boşandığı zaman veya dul kaldığı zaman yeniden evlilik kurana kadar ve yeni hayat kurana kadar o parayla geçimini sağlıyor. Bu hep kadını, İslamiyet hep kadını kayıran hükümler getirmiş. Biraz farklı. Avrupalılarda farklı. Onun için Osmanlı gayrimüslimlerinde evlenmeyen erkek ve kadına rastlıyorsunuz. Sebebi, birinci sebebi bu anlattığım. Yani drahoma meselesi. Müslümanlar arasında ise yalnızlık. Bir yerden bir yere gelmiş tek başına, kolay kolay evlenmesi mümkün. Ona bennak deniyor. Fakat hükümet de bennaktan fazla vergi almıyor. Müteahhillerden alıyor, evlilerden alıyor aynı vergiyi. Ama müteahhiller kadın erkek çoluk çocuk çalıştığı için toprakta aslında daha çok vergi vermiş sayılıyor. Yani bekara göre aynı vergi veriyorlar ama daha çok emek karşılığı. Yani daha çok vergi alması lazım. Ama almamışlar. Oscar Wilde diyor ki, ama o başka manada söylüyor. Bekarlardan vergi almalı diyor. Mutlu insanların diyor vergilendirilmemesi olacak iş değildir diyor.
Mutlu olduğu için ekstra vergi. Kısa bir aradan sonra bekarlık ve çapkınlık ilişkisini biraz konuşalım. Sıra Doktor Ekrem Buğra İkinci ile sohbet ediyoruz. Sohbet konumuz da bekarlık. Şimdi tabii biraz o coğrafyadan bu tarafa da o zamandan bu zamana doğru da geleceğiz. Azıcık da belki bu zamanın gençlerini çekiştireceğiz. Ama sanki biraz iki ebeveyn olarak da bu konuyu konuşmak lazım gibi. Eskiden bekar olmak, aynı zamanda Müslüman coğrafya için bakalım, ekonomik bir şey mi? Mesela şimdi mesela bekara ev vermiyor, bekara iş vermiyor doğru düzgün. Bekar belki, mesela ben yakın zamana kadar şunu biliyorum. Sen bekarsın, ailenle yaşıyorsun, sana şu maaş yeter. Ama sen çocuğun, çoluğun çocuğun var, ev geçindiriyorsun, kira, aynı işi yapan kişiye işveren gözünde bütün, bir pozitif ayrımcılık vardı.
Ama bu
vardı.
Bütün dünyada böyle, haklı olduğu taraf var. Şöyle ki, elbette ki bekar bir kişi. Ama tabii bu şöyle değil. Yani ben bekarım, bir kişiyim. Sen evlisin, iki kişisin, yarı yarıya. Tabii ki yarı yarıya değil. Neticede bir kişi de olsa onun bir kere hepsine müşterek olan bir mal. Mesela ev tutacak en basiti. Hı-hı. Eşya düzecek en basiti.
Bekar da
ama mesela yemede, yani içmede, elektrikli, suda, havada belki de onlardan daha düşük olduğu için. Belki mesela bunu 10 veriliyorsa bekara 7 verilebilir. Ama 5 veremezsin bir kere. Şimdi Osmanlılar'da bekarlar mecburi bekarlardı. İstanbul'a çalışmaya gelenler vardı. Onları bekar uşakları derdi.
Bir de onların kaldığı yerlerde vardı.
Mecburiydi. Başka bir yerde kalamaz. Yani bir halk arasına girip ev tutamaz.
Bir de kontrol altında tutmak istiyor devlet. Neden?
Çünkü bekar başkasının karısına, kızına bir şey yapabilir, suç işleyebilir. Herhangi bir yani bekarlar o zaman potansiyel suçlu belki bir görülüyor.
Sorumluluğu olmadığı için daha kolay suç işler diye mi bakılıyor?
Bir de taşralı. Taşradan geldiği için orada kimsesi yok. Hanlar var bugünkü yurtlar gibi. Giriş çıkış belli. Gayet
nerede
sıkı kontrol altında.
Mesela
Aksaray'da var, Kasımpaşa'da var. Çalıştıkları yere göre. Tersanede çalışıyorsa Kasımpaşa tarafında var. Sur içinde çalışıyorsa mesela kaldırım yapanlar var. Aksaray'da var. Yani şehrin içinde ama biraz kenar yerlerde bekar odaları vardı. Bu bekar odaları, limanda çalışıyorsa mesela Eminönü'nde vardı. Bu bekar odaları çok sıkı kontrol altında tutuluyordu. Çamaşırhaneler vardı orada. Çamaşırlarını orada yıkıyorlardı. Yemeklerini kendileri yapıyorlardı orada. Ve böyle geçiniyorlardı.
Şimdiki apartlar gibi mi?
Gibi. Para biriktirip memleketlerine dönüyorlardı. Bunların nihai hedefi para birik, memlekete dönüp evlenmek.
O yüzden de aslında burada evlenmiyordu.
Evet, burada evlenmiyor. Zaten bu çok nadirdir evlenip burada kalan.
Gurbete gelmişler mi?
Evet, gurbete gelmiş insanlardır. Şimdi İslam kültüründe evlilik tavsiye ediliyor. Filozoflar beğenmese de evlilik tavsiye ediliyor. Tabii her filozof, mesela Aristo gibi, Konfüçyüs gibi insanlar, insanın olgunlaşması için bu lazımdır diyor. Hegel diyor ki yani insanın olgunlaşması için, cemiyetin kemale gelmesi için insanın evlenmesi, sorumluluk alması lazımdır diyor. İslam cemiyetinde de böyle. Yahudilik, Müslümanlık gibi. Ama Hristiyanlıkta evlilik kötülenmiştir. Evlilik İncil'de, yani bugünkü eldeki İncil'de kötülenmiştir. Bekarlık övülmüştür. Fakat bir zaruret olduğu için, realite olduğu için evliliğe izin verilmiştir. Bekar kalmak makbuldür.
Ama
evlilik kalmak değildir.
Ama nasıl bekar kalmak?
Şimdi bekar kalan insan, yani buna ruhban deniyor. Ekseri ruhban sınıfı, yani din adamları da bekardır, evlenmezler. Ama tabii bu insan tabiatına aykırı bir şeydir. Hazreti Peygamber'e gençler geldiler, dediler ki ya Resulallah, biz evlenmeyeceğiz. Mal mülk sahibi olmayacağız. Devamlı ibadet edeceğiz. Her gün de oruç tutacağız. Peygamber Efendimiz dedi ki, bakın siz bana bakın dedi. Ben evlendim mi? Evet. Ben bazen oruç tutuyorum, bazen tutmuyorum. Bazen namaz kılıyorum, bazen dinleniyorum. Benim gibi yapın dedi. La rahbaniyete fiddin.
Ben bazen namaz kılıyorum, yani vaktinde kılıyorum bazen.
Hayır, beş vakit namaz değil, nafileler için söylüyorlar. Beş vakit namazı herkes için.
Evet.
Ya bazen nafile namaz kılıyorum, yanlış söyledim tabii, haklısınız. Bazen nafile namaz kılmıyorum. Bazen nafile oruç tutuyorum, bazen nafile oruç tutmuyorum. Benim gibi yapın dedi. Ve ben evlenmişim, siz bana bak, en büyük örnek benim. Peygamber en iyi örnektir. La rahbaniyete fiddin. Rahbaniyet, yani ruhbanlık, evlenmemek demektir. Yani dünyadan çekilmek, dünya nimetlerinden çekilmek. İslamiyet'te bu yok. İslamiyet'te helalden olduğu müddetçe, Allah'a ve cemiyete karşı vazifelerinizi engellemediği müddetçe her türlü dünya nimetini helal olan kullanabilirsiniz. İslamiyet'in böyle bir şeyi var. Evet, şu da var. Yani belli bir zaman gelir ki sizin en hayırlınız hafifül haz olanınızdır. Hafifül hazı şöyle tefsir etmişler. Çoluk çocuğu olmayanlar. Yani evli ve çocuğu olmayanlar. Bunun tefsiri şudur. İnsan evlendiği zaman, çoluk çocuğu olduğu zaman bunun mesuliyetini taşıması lazım. Hem maddi hem manevi. Eğer bunu taşıyamayacaksa ne olur? Cemiyet alt üst olur. Öyle bir zaman gelir ki bu sorumluluğu taşımak zor olur. O zaman evlenmemeniz hayırlıdır. Böyle de bir sözü var Hazreti Peygamber'in. Ama ekseriyet
hep... O zaman ne zaman?
İşte o ne zaman? O zaman. Bir zaman gelir ki.
Bir zaman gelir ki.
Belki bu zaman. Belki daha sonra. Ama her zaman zor olmuştur. Cemiyetin her zaman sıkıntılı zamanları olmuştur. Yani aile geçindirmenin, çocuk yetiştirme zor olduğu zamanlar olmuştur.
Savaşlarda bile bakıyorsunuz insanlar nüfusu artıyor.
Artıyor.
Yani insanlar...
Evet.
Çocuk sahibi oluyorlar, evleniyorlar. O
demek
durmuyor.
Demek ki ekseriyet o Hazreti Peygamber'in esas teşviki. Evleniniz, çoğalınız. Evlenmek, çoğalmak, şimdi tabii nüfus artışı ayrı mesele de, çoğalmak, kaliteli çoğalmak, dahi sayısı bile bir cemiyetteki nüfusa göredir. Osmanlı Devleti'nin en büyük sıkıntısı neydi? Nüfus azlığıydı. Yani tek en büyük sıkıntı buydu. İkincisi paraydı. Şimdi bu sebeple İslamiyet'te evlenmek teşvik edilmiş her zaman. Evlenmeyenler olmuş. İslam alimleri içinde evlenmeyenler var. İmam Nevevi evlenmemiş mesela. İbu Hüseyin Nuri evlenmemiş. Bişri Hafi evlenmemiş. Ama mesela Bişri Hafi demiş ki, ben evlenmedim ama Ahmet bin Hanbel evliydi, o benden daha üstündür demiş. Rüyada görmüşler, demiş ki, Allah bana çok yüksek dereceler verdi ama evlilerin derecesine kavuşamadım. Medine-i Münevvere'de Abdülfettah Ebu Gudde adına bir alimle tanışmıştım. Meşhur Osmanlı ders vekili Zahid el-Kevseri'nin talebesiydi. Onun bir kitabı var. Ulema-i Uzzab diye. Bekar alimler. Okumuştum ben onu. Şimdi alimlerin hayatına baktığınız zaman bunlar zahit insanlar. Dünyaya düşkün olmayan insanlar. Ve hassasiyeti çok insanlar. Yani evlenirim, hanımımı kırarım, üzerim, kalbi kırılır, cehenneme giderim. Bunları düşünmüşler. Ve şey değil yani, karı karı çekemem, yani, karı dırdırı çekemem diye
yani
değil.
Ekonomik olarak da evet, değil aslında değil. Ki eskiden ekonomik beklentiler daha
veya
az.
Veya istediği beklentileri karşılayamam onu gibi düşünmüş. Veya çocuk onu düşünmüşler ama hiçbir zaman teşvik edilmemiş. Bir de tabii evlenmeyen alimlerin her zaman Mesela cariyelik müessesesi var. Cariye ile evlilik apayrı bir müessese. Şimdi mesela kültürümüzde olmayanmış insanlar bunu bilmiyorlar. Son zamanlarda da mesela bazı aktivistler evlenmemişler. Seyit Kutup evlenmemiş, Hamidullah evlenmemiş, Said Nursi evlenmemiş. Neden? Biz davamızla evliyiz demişler. Sanatkarlar evlenmemiş. Orhan Veli, Yahya Kemal. Bunlar evlenmemişlerdi mi? Said Faik, Hüseyin Rahmi Gülpınar, Besim Ömer Paşa, bunlar evlenmemişlerdi. Bunlar sanatkar tiplerdir.
Ama şimdi buraya tekrar başa dönerek soracağım. Evlenmemiş olmak bir aile hayatı yok anlamına mı geliyor? Mesela uzun soluklu ilişkileri var ama evlenmiyorlar. Ha,
şimdi şöyle, evlenmeyen erkekler için söylüyorum. Bir kısmı.
Çapkınlık ve bekarlık ilişkisini söyleyeyim. De biraz konuşalım.
Şimdi bekarlık sultanlıktır sözü bile komik. Yani sultanların hiçbiri bekar değil. Bekarlık nasıl sultan olabilir? Bir arkadaşım vardı, dedi ki bekarlık sultanlıktır diyorlar dedi. Siz dedi çamaşırını yıkayan sultan gördünüz mü dedi. Yani
çok şey. Söylenen bir şey.
Olabilir mi dedi.
Yemek yapan, temizlik yapan sultan vardı.
Şimdi babaannem derdi ki bekarın dedi parasını it yer, yakasını bit yer. Bekar evi yangın yeri. Babaannemin sözleri bunlar. Yani hatta yine derdi ki bekar derdi padişah gibi yaşar, affedersiniz köpek gibi ölür. Evliler köpek gibi yaşar, padişah gibi ölür. Köpek gibi yaşamak demek çok koşturur, çalışır manasına. Şimdi yani göründüğü gibi şey değil. Niçin evlenmiyorlar? Ekonomik sıkıntılar. Niçin evlenmiyorlar? Ben bir kadının tahakkümüne giremem. Bütün kadınlar benim. Birisi araba almıyordu da ama ben ne uğraşacağım dedi. Bütün sarılar benim dedi. Tamam haklı o ama evlilik öyle değil. Peki evlenmeyen erkekler, bunların bir kısmı bundan dolayı evlenmiyor. Çok mu kadınlarla hayatları? Bence öyle değil. Yani bir kısmı tamam çok çapkındır. Yani bu filmlerde falan karakterize edilen bekarlar umumiyetle
bu bekar
çok yakışıklı.
Bekar ve zenginse biraz galiba.
Şimdi ya filmlerde bekarlar zengin, yakışıklı, makam mevki sahibidir. Bütün kadınlar onundur ama bütün bekarlar öyle değiller. Hı-hı. Yani bir kere onu bilmek lazım. O Frens'te,
aynaya da bakacaklar arada o zaman değil mi?
Hawaii Meteor Mother gibi dizilerde hep böyle sevimli bekar tipler var. Bekarlığı hayat gayet ama hayat öyle değil. Hayat öyle değil. Yani bunlar kadın münasebeti de çok devamlı sağlıklı bir münasebetleri de yok. Öyle oldu zannediliyor. Hı-hı. Öyle oldu. Yani bütün kadınlar onların değil aslında.
Aslında tabii baktığınızda hani bu kadar çok kadınla ilişkisi olmanın da hem psikolojik hem fizyolojik
evet,
çok sağlıklı olmadığını
ayrı bir problem. Çocuğu olmuyor, aile kuramıyor. Sonra istediğim zaman kalkarım, istediğim zaman yatarım, istediğim yerim. Tamam bu bir hürriyet ama hürriyet acaba bir insan için faydalı mı? İnsanın gelişmesi için.
Şimdi ben bir yazı okumuştum. Yazının sonunda şöyle diyordu aslında, çok uzun bir yazı. Şimdi biz günlük hayatta evliler, çocuk sahibi olanlar çok şeyden şikayet ediyoruz. Bulaşık bitmiyor, çamaşır bitmiyor, temizlik bitmiyor. O hele de küçük çocuğunuz varsa buna yetmek mümkün değil. Diyor ki yazı sonunda bu fotoğrafı aklınıza kazıyın.
Evet.
Çünkü zamanı gelecek.
Bunu arayacaksınız.
Onlar gidecek.
Evet.
Eşiniz belki hayatta olmayacak. Çocuğunuz evlenecek.
Tabii onları hasretle anacaksınız.
Siz haftada bir kez zar zor çalıştırdığınız çamaşır makinesine bakarak ağlayacaksınız.
Şimdi bunlar meşguliyettir. Bir erkeğin ailesi hanımı için çalışması.
Biz mi söylediğiniz o sorumluluk kavramı aslında bunlar evet. Besliyor insanı.
Şimdi biz büyüklerimizden şunu duyduk. Bir erkek evlenmeli ve bir kadını mutlu etmeli. Bir kadın evlenmeli ve bir erkeği mutlu etmeli. Birinci hedef bu. Mutlu etmek demek biliyorsunuz. Her çeşit mutlu etmek.
Ama şimdi.
İkincisi çocuk yetiştirmek. Çünkü insanlığın devamı bununladır. Bu az bir şey değil. Mesuliyetsiz, meşguliyetsiz insan sıkıntı çeker. Evet, Yeniçeriler evlenmemiş mesela. Abi onu unuttuk mesela Osmanlılar'da. Belli bir zamana kadar onlar da evlenmiyor. Çünkü asker bunlar. Devamlı talim yapıyorlar. Ama sonra evleniyorlar. Bir de Yeniçeriler o kadar sıkı bir talim ve terbiye görüyor ki otokontrolleri var. Mesela o seksüel pehriz deler.
Fiziksel
gücünü olarak
artırıyor.
Onu kontrol altında tutabiliyorlar. Yani şimdi
bir
bekar askerler.
Bir irade kuvveti koyuyor.
Şimdi bekar askerler gördüğü kadına saldırıyor ama Yeniçeri öyle değil. Onların terbiyesinde onu kontrol altında tutmak var. O askerlerde, profesyonel askerlerde bu var. Şimdi eskiler böyle. Şimdi evlenmeyenlerin bir kısmı böyle ama hiçbirisi dediğim gibi bir kısmı da evlenmeyen erkeklerin. Çünkü evlenmeyen kadınların niçin evlenmediğini daha çok söyledik. Onlarda bu iş az. Titizliklerinden. Obsesif karakterli insanlar var. Mesela Abdülhak Şinasi gibi, Hüseyin Rahmi gibi. Bir kadınla evlenmesi mümkün değil. Bir insanla aynı evde yaşaması mümkün değil. O kadar titiz. O kadar kırılgan ki.
Kendi mi yapıyor peki bütün evinin işini?
Hizmetçisi var ama işte hizmetçiler hizmetçi statüsünde. Onların eşit olmadığı için ona emrediyor. Hatta onunla da yapamıyor bazen. Devamlı hizmetçi değiştiriyor. Kolay bir şey değil. Onların hayatı çok zor işte. Benim çevremde böyle insanlar var. Yani evlenmeme sebebi tamamen titizlik, olan insanlar var. Yani ve diyorum ki ben eskiden üzülürdüm. Bazı insanlar evlenmemeli. Hmm. Erkeklerde de, kadınlarda da
zaten bekar kalmalı.
Bekar kalmalı. Bir başka insanı mutsuz etmemeli.
Çünkü şu anda hayatımızın merkezine birisini mutlu etmek kavramının yerine kendimi mutlu etmek kavramını yerleştirdik.
Ha işte o problem orada zaten. Bizim eskilerimizin hepsinin, tamam insan kendinde düşünecek evlilikte tabii ki önce can. Ama mutlaka sonra canan da var. Hı-hı. Yani ben evleneyim hanımı. Yani şimdi bekarlar diyor ki canım süt içmek için inek mi besleyeceğim? O kadar basit değil ki evlilik.
Benim annemin bir sözü var. Ay Barsla, evet. evlenmem. Ben evlenmeyeceğim, asla evlenmeyeceğim diyor. Annem diyor ki ona, oğlum bir elektrik çarpsın seni.
Ya bir de var, abiz evlenmeyeceğim diyenler.
Ondan sonra göreceğim seni. Bekarlık söylemi de orada bitiyor,
evet,
galiba.
Ben çocuktum, bir film vardı. Bekarları, bekarlık sultanlıktır diye. Bekarları Koruma Derneği kuruyor gençler. Yılmaz Duru başrol dedi. Kız da Filiz Akın'dı o zaman, en güzel kadınlardan biri. Onlar da bekarları evlendirme cemiyeti kuruyorlar buna karşı olarak. Böyle çok eğlenceli bir film. Neticede tabii avcılar avlanıyorlar.
Evleniyorlar.
Evet onlar. Şimdi dediğiniz gibi sizin o evdeki hesap çarşıda para etmiyor. Evet bekarlık çok zor, evlilik çok zor. Evlenmek, masraf altına girmek çok zor.
Ama şu anda da gençlerin hani evlenmeyelim ama anne babamızla da bize baksınlar gibi bir fikri yok ki. Şöyle diyorlar. Evlenmeyelim ama ayrı bir evimiz ayrı olsun. Evimiz olsun. O da masraf.
O da masraf ama daha düşük o. Esas sebep işte biraz evvel konuştum. Mesuliyet altına girmemek. Hı. Halbuki bir insan için en yüksek hasret mesuliyet altına girmektir. Çok meşhur bir kadın gazetecilerden bir tanesi, böyle meşhurlarla falan röportaj yapan, diyor ki ben diyor kocasından ayrılmış. Ben diyor hep işte bir erkekte kariyer, yakışıklılık, para, kültür arardım. Tek bir şey aramalıymış diyor. Mesuliyet hissi. O sorumluluk duygusu diyor. Faturaları bunun üzerine yıkmış. Beraber ödemeleri var. Bırakmış gitmiş adam. Hmm. Mesuliyetsiz çünkü. Hmm. İşte ben evlenemem. Ben evlenemem. Ben kadın kartı çekemem. Ben koca kartı çekemem. Ben çocuk yetiştiremem. Bunlar zor işler diyorsa bir insan, mesuliyet duygusu eksiktir. Tamam bu bir tercihtir. Ayrı mesele. Bir şey
ama
diyemeyiz.
Ama kendini biliyorsa eğer. Evet. Diyorsunuz ya bazıları da evlenmemeli.
Evet. O evlenmemeliler evlenmemeli. Ama evlenmesi gerekenler evlenmeli. Çünkü bu bir mesuliyetsizliktir. Bu insanın profilini düşük tutar. Evlenmeyen bir insan hiçbir zaman yükselemez.
Bir de evlilik topluma karşı da bir sorumluluk. Biraz önce söylediğimiz işte toplumun her katmanda zengin, fakir, işçi, memur, mühendis, doktor, dahi ya da değil, her katmanda
evet.
insana ihtiyacı
var. İnsana ihtiyaç var. Onun için yani zaten Ahmet Mithat Efendi o Süruri'yi aynı böyle söyleyen, ben evlenmem, evlenmek nedir diyen Süruri'yi sonunda evlendiriyor. Kendine münasip biriyle. Yani haydi güzelim, şeker ezelim, bu sene de bekar gezelim, o bu sene de bekar gezelim.
Hı,
yani bu sene olmadı, seneye Allah kerimdir. Allah kerimdir. Yani onun için bekarlık yadırganmış her zaman. Meşhur alemdar Mustafa Paşa var. Sultan 3. Selim zamanında, Sultan Mahmut zamanının sadrazamı meşhurdur, Rusçuklu. Onun oğlu vardı. İsmini unuttum çünkü ismi Bekar Bey diye meşhur. Tekke şeyhiydi. Rifai Tekkesi şeyhiydi. Hiç evlenmemiş. O işte şey, mızmız titiz takımındandı. Hmm. Yani evlenirsem
mutsuz
ederim kadını. Ben de mutsuz olurum. İki kişi mutsuz olacağından bir kişi mutsuz olsun veya buna katlansın diyenlerden. Hatta tekkesine de Samatya'da Bekar Bey tekkesi derlerdi. Hmm. Adamın adı Bekar Bey.
Peki padişahların mesela baktığımızda sarayda zorla evlendirdiği ya da işte ne bileyim, çünkü padişahın da etrafında aslında onu koruyanlar, Enderun'dakiler hep bekar erkekler.
Şimdi eskiden gençlerin zaten ben evlenmek istiyorum, beni evlendirin diye bir şeyleri yoktu. Çok az anne baba eğer para toparlayamadıysa, evlenmek bile gecikirse oğlan böyle kapıyı çarpmaya başlar, ayakkabısını sıfırlatmaya başlar falan. Pilava kaşık saplama Anadolu kültüründe vardı. Hatta karı koca konuşuyorlarmış, ya bizim oğlanı evlendirelim, para nerede demiş adam. Merkebi satarız demiş, merkebi işimize yaramıyor. Ondan sonra çocuk da bunu duymuş, gel zaman git zaman bir haber çıkma. Anne demiş, bir merkebin satılma işi var demiş. O iş ne oldu? Ama bu azdır. Eskiden, şimdi bundan da gençler hoşlanmayacak. Büyükler, bu anne baba olabilir, dedenin olabilir, amca olabilir veya patron olabilir. Re'sen evlendirirdi.
Ne demek?
Yani mesela padişahın yanında bir ağa var, bir de cariye var. Hemen kafasında onları birbirine denk getiriyor ve şeyi ağayı çağırıyor. Gel bakalım Firuz ağa diyor. Sana güzel bir haberim var diyor. Hüsnü Melek diyor, senindir diyor. Hüsnü Melek diyor ki, Hüsnü Melek diyor, haber verin diyor. Firuz ağa onundur diyor. Bunlar evleniyorlar. Çoğu evlendikleri gün birbirine görüyor. Onun için eskiden gençlerim ben evlenmem, henüz evlenmeyi düşünmüyorum. Elektrik alacağım biri denk gelmedi. Evlenmek sorumluluktur. Öyle bir şey demeye zaten ne fırsat
var. Ama zaten onun hayatında da bir şey değişmiyor ki. Saraydalar zaten.
Evet. Saray dışında da böyle. Saray dışında da yani usta çırağını baba çocuğunu evlendir. Yalnız burada şöyle bir fark var. Eskiden insanların hayatı hep aynı. Yani evlendiğiniz hanım la sizin hayatınız birbirine çok benziyor. Yadırgamıyorsunuz hiçbir şeyi. Ayşe'yi değil Fatma'yı alsanız da birbirine çok benziyor. Tipleri belki farklı. Tipi de diyorsunuz ki bu benim kaderimdir, nasibimdir. Nikahta keramet vardır. Ekseri de oluyor.
Ah o kalp de bir ısınsa işte.
İşte %90 ısınıyor. %90, %10 da zaten biliyorsunuz şirketlerde %10 zayiata tabii gözüyle bakarlar.
O da eğitim zayiatı mı diyeceğiz? Peki. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Tekrar görüşmek üzere.